Adın Oktar'la Gece Sohbetleri programımızı A9 TV, Kahramanmaraş Aksu TV, Spas Vizyon TV, Hatay HRT Akdeniz TV, Mavi Karadeniz Radyo, Nevşehir Kapadokya TV, Pop Radyo Ankara, Mardin Kanal 47, Mersin İstiklal TV, Tokat Turhan Süper TV ve Radyo, Kütahya Destan TV, Harni Hayal Adresimizden devam ediyoruz. Buyurun Altı Hocam.
Evet, biz de mutat üzere Oktar Hocam başlar genelde. Estağfurullah.
Ama madem öyle dedim. Dermişim. İnşallah Samanyolu'nun uzaktan görüntüleri var. Dünyayla yaklaştıkça inşallah. Bize şunu gösteriyor. Çok sayıda alemler var inşallah. Ve alemlerin Rabbi olan Allah'ın yaratma sanatını gösteren bir filmle başlayalım inşallah.
İnşallah.
Bu Samanyolu'nun 10 milyon ışık yılı uzaklıktan görüntüsü yavaş yavaş yaklaşarak devam ediyor. Samanyolu'nun 1 milyon yılı uzaktan görüntüsü, 100 bin ışık yılı uzaktan görüntüsü, 10 bin ışık yılı, 1000 ışık yılı uzaktan Samanyolu'ndaki yıldızlar, 100 ışık yılı, yaklaştıkça bakın 10 ışık yılı, 1 ışık yılı. 1 ışık yılı da saniyede ışığın 300 bin kilometre yol kat edildiğini düşünerek düşünelim ne kadar büyük mesafeler olduğunu. 1 trilyon kilometre uzaktan böyle gözüküyor. 10 milyar kilometre uzaklıktan güneş sisteminin görüntüsü bu şekilde. 1 milyar kilometre uzaklıktan gezegenler. 100 milyon kilometre uzaktan gezegenler. 10 milyon kilometreye geldik. 1 milyon kilometreye yaklaştık. 100 bin kilometre dünyamıza geldik şimdi. 10 bin kilometre uzaklıktan Kuzey ve Güney Amerika'yı görüyoruz. Daha yaklaşıyoruz. 1000 kilometre, 100 kilometre uzaklıktan, 100 kilometre uzaklıktan Florida şehri böyle gözüküyor. Florida'daki görüntü. Evet. Yaklaştık, dağa yaklaştık. 10 metre uzaklıktan meşe ağacını görüyoruz, yapraklarını. Şimdi iyice yaklaştık. 1 santimetre uzaklıktan yaprağın görüntüsü bu şekilde. Uzaydaki galaksilerden başlamıştık. 100 mikron uzaklıktaki yaprak yüzeyindeki yapıları görüyoruz, hücreleri görüyoruz. Bakın hücreleri daha da büyüdükçe 1 mikron uzaklıktan yaprak hücresinin çekirdeğini görüyoruz şu anda. 1000 angstrom uzaklıktan çekirdekteki kromatini görüyoruz. Yani DNA yapıları. İyice yaklaştık. 10 angstrom uzaklıktan DNA çekirdek bloklarını görüyoruz. Evet, 10 pikometre uzaklıktan iç elektron kabuğundaki elektronları görüyoruz.
Maşallah.
1 pikometre uzaklıktan, 100 fermi uzaklıktan elektron kabuğunun altından çekirdek görüntüsünü görüyoruz. 1 fermi uzaklıktan tek bir protonun görüntüsü. Şeytandan Allah'a sığınırız. Haberiniz olsun, yaratmak da emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir.
Maşallah.
Bütün
maşallah.
Galaksiler, atomlar, protonlar, elektronlar, dünya, yeryüzü, dünyada yaşayan canlılar hepsi Allah'ın yaratmasıyla hayat buluyor inşallah. Varlığını maşallah. Sürdürebiliyor. Ve bütün alemlerin Rabbi olan Allah. Hocamız demişti ki biz inşallah Allah'ın yarattığı sonsuz alemlerden birinin içinde mesela bir elektronun içerisinde yaşıyor olabiliriz. Bütün evren küçücük bir elektronun içinde olabilir demişti inşallah. Sonsuz sayıda alemlerin Rabbi olan Allah. Yücedir maşallah. İnşallah. Ne yücedir? Maşallah.
Bir de burada hepsinde çok muazzam bir denge ve üstün bir uyum var. İlk başta mesela gezegenlerde başladı Oktay Hocam göstermeye. Bunlar sabit cisimler değiller. Muazzam bir hızla sürekli hareket eden cisimler ve dev kütleler. Mesela Dünya kendi etrafında 1670 km hızla dönüyor. Çok ciddi bir hız. Yani silahtan çıkan mermim hızı 1800 km. Bu kadar hızla, bu kadar dev bir kütle dönüyor. Diğer bütün cisimler zaten gök cisimleri büyüdükçe ebatları, kütleleri, dönme hızları daha da artıyor. Mesela Dünya'nın Güneş'in etrafında dönerken 108 bin km hızla dönüyor. Yani bir anda 100 bin kat kadar artış var dönme hızında. Güneş galaksinin etrafında 720 bin km hızla dönüyor. Samanyolu galaksisi ise uzayın içinde 950 bin kilometre hızla dönüyor. Bunlar çok muazzam hızlar. Şimdi bir de bu cisimlerin her birinin kendi içinde dengeleri var. Çekim kuvvetleri var. Güçlü nükleer kuvvet var. Değil mi? Zayıf nükleer kuvvet var. Yani her biri hareket ederken yer değiştirirken bir de bunların arasında uyumların olması gerekiyor. Bu muazzam bir denge. Maşallah Allah'ın sanatını gösteriyor aslında inşallah. Aynı şekilde bir yaprağın böyle bir pikometreye kadar dibine girildiğindeki çıkan görüntü de aynı şekilde. Orada da Allah'ın üstün yaratışına inşallah şahit oluyoruz hep beraber.
Maşallah.
Ben
maşallah.
O zaman 1600 kilometre dedin hocam. Biraz rakamlarla yaratılış örneklerinden vermek istiyorum. Bakın, uzayda orta büyüklükteki bir galakside yaklaşık 300 milyar yıldız var.
Maşallah.
Mesela bizim galaksimiz Samanyolu galaksisi. Ortalama 300 milyar yıldız var. Kainatta da 300 milyar Samanyolu gibi galaksi var. Maşallah. Başka bir rakam vereyim. Bakın, aynı topraktan 500 binden fazla bitki çeşidi yetişiyor. Topraktan çıkan bitki çeşidi sayısı 500 bin. Dediğin gibi dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı saatte 1670 kilometre. İnsan beyninin içinde şu anda 1 katrilyon haberleşme yapılıyor. Bakın.
Maşallah.
Bir anda. 1 katrilyon haberleşme. Bazı canlılardan da örnekler var. Mesela karada en hızlı çıtalar 80 kilometre ile koşabiliyorlar maşallah. Bir ağaç kakan saniyede 20 kez ağaca gaga vurabiliyor. Salyangozların 25 bin civarında dişi varmış. Diş. Evet maşallah. Allah'ın sonsuz gücü, sonsuz kudreti her yerde tecelli ediyor. Bizim gördüğümüz, görmediğimiz alemler de var. Yani denizler altı mesela gördüğümüz bir alem. Allah her geçen gün teknolojinin gelişmesiyle orada dahi görmediğimiz çok yeni alemler bize gösteriyor. Mesela ışıklı canlılar bambaşka bir alem. Yani olağanüstü. O ışığı biz görebiliriz ancak ve Allah bu devirde Allah'ın sonsuz kudretini, gücünü çok daha iyi kavrayabilelim diye Allah bize onları kamerayla çektirtiyor, buldurtuyor ve televizyonda yayınlatıp görmemizi ve ışıklı canlıları görüp kendisini tespit etmemize vesile oluyor. Mesela çok muazzam. İşte uzaya çıkılıyor, uzaydan görüntüler geliyor ama görmediğimiz alemler de Cenab-ı Allah'ın sahibi olduğu, yarattığı alemler. Melekler alemi var. Cinler alemi var. Böyle bizim göremediğimiz toprak altındaki birçok alem var. Sonsuz bize yakın belki alem var ve hepsinin Rabbi Cenab-ı Allah. Hepsinin sahibi ve yaratanı maşallah.
Maşallah. Maşallah. Efendimizler bu dengeyi tesadüfen olduğunu ve tesadüfi değişikliklerin de muazzam bir denge oluşturduğunu iddia ediyorlar. Mesela insan vücudundan örnek verelim. Bir onların söylediği anlamda mutasyonlar var hakikaten. Tesadüfi genetik genlerde tesadüfi harf değişiklikleri. Yani tesadüfi demeyelim de onlar öyle diyorlar yani rastgele. Çünkü mutasyonu yaratan da Allah'tır. Hiçbir şey Allah'ın kontrolü dışında olmaz inşallah. Bir kader üzeridir. Bu olduğu zaman yine bir mucize oluyor. Bu sefer mesela kanser oluyor. Kanserin oluşumu ile ilgili bakın bir film var. Kanser yaklaşık dünyada 3 numaralı ölüm sebebidir. 1 numara kalp hastalıklarıdır. 2 numara yaklaşık beyin felçleri. Kanserlerden ama giderek de tabii artıyor bu rakamlar. 3 numaralık ölüm sebebidir. Yani mutasyonlar çok ağır bir hastalık meydana getiriyor. Kanseri meydana getiriyor. Ve Darwinistler de bunu bir mekanizma olarak, göğe ilerleyen bir mekanizma olarak savunuyorlar. Mesela bakın kanser oluşumunda, yani çok yüzey olarak bakacağız böyle. Kanserin nasıl oluştuğunu gösteren film. Burada bir hücrede mutasyon meydana geliyor. İşte mutasyon bunu yapar. Yani DNA'sında bir değişiklik oluyor. Normal DNA çünkü çok kompleks bir yapısı var. Bütün özelliklerimizi kodluyor. Bunda bir değişiklik olduğu zaman hücrenin yapısı bozuluyor. Ne zaman durması gerektiğini, ne zaman üremesini bırakması gerektiğini bilmiyor artık. Durduramak bilmeden üremeye başlıyor. Bakın diğer hücrelerden farklılaşıyor hemen. Ve süratli üremeye başlıyor. Bakın süratli üreyen, bu bir kanser dokusu. Normal hücrelerden farklı. Durmadan üremeye başlıyorlar.
Birkaç dakika mı?
Tabii hücreler çok süratli yürüyor bunlar. Fakat kanserin ortaya çıkışı o kadar çabuk olmuyor. Yani bazen yıllarca sessiz kalıyor, ufak böyle küçük büyümeye başlıyor. Ve yıllar sonra varlığını gösterebiliyor. Yani o kadar da süratli değil. Şimdi devam edelim. Bakın. Fakat ilginç olarak kendi damarları üremeye başlıyor kanserinde. Kanserin şimdi üremesi tabii damar olmadan söz konusu değil. Mutlaka kan akımı olması gerekiyor. Kendi damarlarıyla birlikte üremeye başlıyor. Yani damar oluşumu var. Bu da bir mucize. Allah'ın yarattığı bir mucize. Allah onların da rızkını veriyor. Yani o kanser hücreleri üremeye başlıyorlar. Birdenbire yeni damarlar da oluşuyor tümörün üzerinde. Bakın görüyorsunuz. Bunlar yeni damarlar oluşuyor. Ve tümör denilen yapı oluşuyor. Bir kitle oluşuyor. Bu şekilde oksijenlerini ve besleniyor kanser hücreleri. Ve şimdi metastazın nasıl olduğunu göreceğiz. Yani kanser nasıl sıçrıyor başka dokulara? Bakın, bu metastatik bir hücre, kanser hücresi damara girdi. Ve damardan gidiyor. Başka bir yere gidiyor damarın içerisinde. Ve orada bakın başka bir dokuda yerleşti. İşte metastaz da böyle oluyor. Kanserin sıçraması. Mesela diyelim ki karaciğerde bir kanser oluştu. Ya da akciğerde bir kanser oluştu. Gidiyor mesela beyine yerleşiyor. Veya kadınlarda diyelim hanımlarda göğüs kanseri oluşuyor. O işte beyine yerleşebiliyor. Akciğere gidebiliyor mesela. Karaciğere gidebiliyor bazı tümörler. Bazı tümörler gidiyor kemiğe metastaz yapıyor. Bu şekilde metastaz oluşuyor. Damarların içinden devam ederek bakın geldi. Bunların hepsi mutasyon sonucunda oluştu. İşte evrimcilerin iyi bir şey dedikleri bu. Yani çok ağır bir hastalık meydana geliyor. Ölümcül bir hastalık meydana geliyor. Diyorlar ki ne güzel işte diyorlar. Yani insan böyle ilerliyor. Ya insan kanserle ilerler mi? Canlılar kanser dokusuyla ilerler mi? Kanser dokusuyla ağır hasta oluyorsunuz. Hayatınızı kaybediyorsunuz.
Ya radyasyon oluyor.
Evet. Değil mi?
Mesela Çernobil'de olmuştu. Etrafındaki insanlar daha sağlıklı, daha iyi mi oldular? Değil mi? Hasta oldular, kanser oldular.
Tabii Nagasaki'de, Hiroşima'da milyonlarca insan radyasyona maruz kaldı. Sonra ne oldu? Mesela o hanımlar hamile kaldılar, çocukları sakat doğdu. Değil mi? Birçok anormallik olan, yani rahatsızlığı olan insanlar meydana geldi. Kimi gerizekalı olarak doğdu, kimi kolsuz, bacaksız, kimi sonradan kanser geçirdiler. Hep böyle yani. Bu çok net olarak biliniyor. Zaten bunun için evrimciler hiçbir zaman faydalı bir mutasyon örneği veremiyorlar. Onun için Dawkins 20 saniye havaya bakıyor sonra yayını durduruyor. Normal Dawkins herkesten daha iyi biliyor. Yani hangi mutasyonda evrimciler ne örnekler veriyor. Ama soruyorlar bir tane faydalı mutasyon örneği gösterir misin diyorlar. 20 saniye havaya bakıp yayını durduruyor. Bir tane örnek veremiyor. Demek ki yani yok. Olmayan bir şeyi savunuyorlar. Hepsi biliyor zaten. Yani samimi bir darbinis olmaz bu yüzden. Hiçbir zaman samimi bir darbinis olmaz. Yani mesela Dawkins'i ele alalım. Mutasyonun evrim olamayacağını biliyor. Hayatın kendi kendine başlayamayacağını da biliyor. Çünkü uzaylılar getirdi diyor. Dünyada oldu demiyor artık. Ama yine de darbinizmi savunuyor. Demek ki samimi değil. Yani darbinizme inanmıyor. Ama inanmadığı halde savunuyor. Çünkü onu bir din olarak görüyor. Batıl bir din. Sırf Allah'ın varlığını, Allah'ın var olduğunu bile bile ama inkar ediyor. Bu da çünkü Kur'an'da bildiriliyor. Allah bize vicdanları kabul ettiği halde diyor Allah. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Yani vicdanen biliyor Allah'ın olduğunu çok net.
Mutasyonun bir başka örneği, bilmiyorum sende filmi var mı Doktor Hocam onun, hani parmaklar konusunda 3 milyar harften sadece bir tane harfin hatası. Bakın 3 milyar harf DNA üzerindeki işte 9. kromozomda diyor C harfinin sadece bir harfin yanlış bir ve mutasyona uğraması sonucu ne olduğunu filmde görebiliriz. Şimdi evet, eğer hazırsa bilmiyorum da.
Bakayım evet.
Yani mutlaka bir eksiklik, bir hata, bedensel bir zafiyet. Mesela şimdi eğer filmi görebilirsek parmakları olmamış doğuştan. Bu sadece 3 milyar harften bir tanesinin mutasyona uğraması veyahut olmaması, yer değiştirmesi sonucu.
Bu ayrı bir film ama evet. Onu da gösterebilir.
Yani sonuçta mutasyon, tek bir mutasyon insanda eksikliğe, yanlışlığa, bir organ eksikliğine belki kimi zaman da hayati fonksiyonların yerine gelmemesi neticesini veriyor. Mutasyonlar her zaman zararlı. Deniyorlar zaten. 60 yıl boyunca meyve sinekleri üzerinde denediler mutasyonları. İlla bir evrimsel mekanizma keşfetmeleri gerektiği için tabii bu olmadı. Bulamadılar bir şey. Mutasyonla biz bunu yaparız herhalde dediler. Denediler. Meyve sineklerinde 60 yıl boyunca mutasyonun işte kafadan bacak çıkarttığını gördüler. Veyahut öldürdüğünü gördüler. Tek bir yararlı mutasyona rast gelemediler deneyler sonucu.
Evet, mesela evrimciler örnek verirler. Diyorlar ki orak hücreli anemi diye bir rahatsızlık var. Orak hücreli anemi hemoglobini oluşturan proteinde bir tane amino asit değişikliği oluyor. Glutamik asit valin denen bir amino asitte yer değiştiriyor. Bakın tek bir amino asit. Yaklaşık 140 tane amino asitten oluşan hemoglobin molekülünde tek bir amino asit yer değiştiriyor. Başka bir amino asitle. Ve hemoglobin molekülleri kristalize olduğu için kırmızı kan hücrelerinin şekli değişiyor. Hemoglobin kırmızı kan hücrelerinin içerisinde taşınır. Onunla da oksijen taşıyor. Hemoglobin de oksijen taşıyor. Kristalize olduğu için şekli bozuluyor. Orak haline geliyor. Oraklaşıyor. Ve bundan ağır bir hastalık oluşuyor. Neler oluyor mesela? Bu hastalığı olanların, orak hücresi anemisi olanların beyni bundan zarar görüyor. Akciğerleri, mesela pnömoni, zatürre oluşuyor. Böbrek sistemleri zarar görüyor. Dalakları zarar görüyor. Bağışıklık sistemi zarar görüyor. Enfeksiyonlara daha çok yakalanıyor. Ve hayat süreleri kısalabiliyor. İyi bir şekilde tedavi edilmezse. Yani çok oldukça ağır bir hastalık. Ve genetik mutasyonla oluşuyor bu. Şimdi evrimciler diyorlar ki orak hücresi anemisi olanın olan kişiler diyorlar sıtmaya daha az yakalanıyor. Hakikaten sıtmalardan bir tanesini daha az, sıtmaya daha az yakalanılıyor. Çünkü sıtmanın hayatının bir kısmı kırmızı kan hücresi içerisinde geçiyor sıtma parazitinin. Ve orak hücresi haline geldiği için içine girdiğinde tahrip ediyor, hücre parçalanıyor ve orada hayatının bir kısmını geçiremediği için sıtmaya daha az yakalanıyor. Ama bu dikkat edilirse bağışıklıktaki artıştan dolayı bir az yakalanma değil. Yani bağışıklık sisteminde bir gelişme değil. Tam tersine bağışıklık sistemi geriliyor. Fakat içine giremediği için, o bozulan hücreye giremediği için daha az yakalanıyor. Bunu örnek vermeye çalışıyorlar. Süper saçma. Yani bir kere hayat süresi kısalan çok ağır bir hastalıktan bahsediyoruz. Bu neresi faydalı mutasyon? Yani faydalı mutasyonla alakası yok. Bu sefer diyorlar ki biz onu kastetmedik. Bu homozigot deniyor. Yani iki tane hastalık gene bir araya geldiği zaman hem anneden hem babadan hastalığın bütün tablosu oluşuyor. Bunlar değil diyorlar bizim kastettiğimiz. Heterozigot. Yani bir geni hastalık geni, bir geni sağlam gen. Hastalığın tablosu oluşmuyor. Fakat sıtmaya dirençli. Burada da bir çarpıtma var. Her zaman olduğu gibi. Buradaki çarpıtma şu. Bir kere tamamı hastalığı göstermiyor değil bu hastalık grubunun. Heterozigot da olsa, yani bir geni sağlam, bir geni hasta olduğu takdirde mutlaka bir kısmı hastalığa yakalanıyor. Hastalık belirtileri ortaya çıkıyor. Bu saydığımız belirtiler ortaya çıkıyor. Ayrıca bu kişilerde heterozigot olmasına rağmen hastalık belirtisi olmasa da kırmızı kan hücreleri daha kırılgan hale geliyor. Ne oluyor? Oksijen azlığında, ağır egzersiz yaptıklarında hastalık belirtileri ortaya çıkabiliyor. Yani kırmızı kan hücreleri daha kırılgan. Daha kırılgan olduğu için zaten ısıtmaya daha az yakalanıyorlar. Ama yine hastalık var. Yani ağır egzersiz yapıyor, birdenbire hastalık olduğu gibi başlıyor. Mesela dağa tırmandı diyelim, oksijen azlığı olan bir yere gitti. Orada da hastalık tablosu ortaya çıkabiliyor. Yine hemoglobin kristalize olup hastalık tablosu ortaya çıkabiliyor. Dolayısıyla rahatsız yani yine bir rahatsızlık var, bir hastalık var. Hocamız da çok güzel bir hikmetli bir örneği var kitabında. Şu, mesela doğuştan kötürüm olan insanlar var genetik mutasyon dolayısıyla. Şimdi evrimciler diyor ki doğuştan mutasyonla kötürüm olmak iyi bir şey. Çünkü bu kişiler trafiğe daha az çıktıkları için trafik kazasından daha az vefat ediyorlar. İşte gördünüz mü size fayda. Ya böyle mantık olur mu? Yani Darwinizm neresinden tutsanız evet. Elinizde kalan böyle abuk sabuk. Ya koskoca adamlar inanmıyorlar zaten yani. Mesela Ali Demirsoy'a en yakın arkadaşı diyor evrimci kitabı olan birisi. Ya Ali diyor sen hakikaten bu Darwinizme inanıyor musun diyor. O da kızmış. Kızacak bir şey yok yani o da inanmıyor zaten. Söylüyor bir maymun diyor daktilonun başına geçip Altı Hocam biraz önce anlatmıştı. Daktilonun başına geçip insanlık tarihini bir sitokrom bir tane proteinden bahsediyor. İnsanda 100.000'den fazla protein var. Birini örnek olarak almış. Sitokrom C diye bir proteini. Bunun diyor doğru dizilimini diyor tesadüfen diyor, Darwinizm yani evrimin ortaya çıkması diyor, bir maymunun diyor, daktilonun başına geçip diyor, maymun hiçbir zaman daktilonun başına geçmez, insanlık tarihini hatasız yazması gibi bir şey diyor. Yani ilk insandan itibaren bütün insanlık tarihini yazacak. Çin'in tarihini, Osmanlı tarihini, Bizans tarihi, Etitler, Hititler, Uygurlar, Selçuklular. Bunu yazacakmış ve hiç hata yapmayacakmış maymun. Yani diyor olamaz diyor. Ama diyor ben ikinci ihtimali kabul edemem diyor. İşte bu olmadı. O zaman bilim adamlığı olmuyor bu. Pagan rahipliği oluyor. Sen git pagan dinini savun. Nerede istiyorsan, nasıl istersen sen yap. Yanlış ama yap. Ama üniversitede ders anlattırıyorlar. Bu olmaz. O zaman öbürü de anlatılsın. Yani evet. Mesela fosiller var. Gösterilsin fosiller. Tamam Darwinizmi anlatsın. Ali Demirsoy üniversitede. Ama üniversitede fosiller de gösterilsin. Bilimsel deliller, evrimin olmadığı anlatılsın. Ara geçiş formunun olmadığı. Bir proteinin bile tesadüfi olamadığı da anlatılsın. İsteyen istediğine inansın. Zaten kimse Darwinizmi inanmaz. Ali Demirsoy da inanmıyor çünkü. Hatta evrimciler...
Gösterelim bari doktor hocam. Evet,
maymunları, yakından gösterelim. Maymunların yanına daktilo koymuşlar. Hiçbir maymun daktilonun yanına bile gitmemiş. Maymun daktilonun yanına gider mi? Daktilonun evlisin maymun.
Bir de bunu test etmeye bile çok enteresan zaten. Yani denemeye çalışmıyor.
Çınar ağacı meyvesi 54 milyon yıllık. Günümüzde çınar ağacı şu an ben resmini yansıtamadım ama çınar ağacını rahatlıkla gidip görülebilecek bir şey. 54 milyon yıldır hiç değişmemiş. Evrimin olmadığını ispatlıyor. Bir fosilimiz daha var gösterebileceğimiz. O da karides fosili. Karidesi herkes bilir. Onun resmine ihtiyaç yok. 206 milyon yıllık. Bakın. 206 milyon yıl önce karides günümüzdeki karidesle aynı. En ufak bir değişiklik yok. Evrimciler ne diyor? Değiştiği için evrimleşiyorlar diyor. En ufak bir değişiklik yoksa evrim de yok demektir. Maşallah.
Evet. Peki şimdi evrimciler hiçbir zaman evrimi savunamıyorlar. Değil mi? Mesela soru sorulduğu zaman ne cevaplar veriyorlar? Onunla ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim. Habertürk kanalına çıkmışlardı. Türkiye'nin önde gelen evrimcileri. Bakalım ne diyorlar.
Doğuk ismine bir tane yararlı mutasyon örneği veremezken nasıl oluyor bu yararlı mutasyon örneği? Yararlı yine soran meslektaşınızdır.
Anladım ama o meslektaşımıza lütfen
ne tekrar söylüyor? Doğuk ismine yararlı mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tabii.
Ama verebilir. Ne verebilir? Mutasyon örnek verebiliyor mu?
Ama yararlı zararlı tedavi.
Ama verebilir. Niye veremezsin? Alkışlar yalan söylüyor. Ha, anlarsın.
Professor Dawkins, can you give an example of a genetic mutation or an evolutionary process which can be seen to increase the information in the genome?
İşte Dawkins'e soruyorlar. Bir tane örnek verir misin diyorlar.
Dawkins arayalım,
söyleyelim,
hemen versin.
Ulan Dawkins arayalım, hemen söyleyelim, hemen versin diyor. Mutasyonlar yoksa, biliyoruz biz bilimsel olarak. Bütün bilim adamları biliyor, her zaman zararlı. Öyle faydalı mutasyon diye bir konu yok. Olamaz zaten. Hem mantıken olamaz, hem gözlemler, deneyler de kanıtlıyor bunu. 60 yıl uğraştılar faydalı mutasyon örneği verebilmek için. Bakterilere ve sineklere. Hepsi başarısız oldu, hep zararlı oldu.
Mutasyon niye meydana geliyor?
Mutasyon çünkü şeydir, değişkenliğin ifadesidir. Bir genetik sisteminiz varsa, o genetik sistem kendini çoğalttığı sürece hata olur, hata yapılır ve bu hata sonucunda sürekli olarak genetik varyantlar
yani mutasyona meydana gelir. Ortaya çıkmıştır.
Teknik anlamıyla hata sonucu
ortaya çıkmıştır. Biz yani, hata sonucu...
İnsan hata sonucu olmuştur diyor.
Ama başka tür mutasyonlar da var, başka tür mutasyonlar da var.
Çok önemli. Genlerin kendini kopyalarken hata yapma sonucu insan ortaya çıkıyor.
Bir anda olmaz.
Bakın Malcolm McBride diyor ki ben kendim evrim teorisinin özellikle uygulandığı alanlarda geleceğin tarih kitaplarındaki en büyük espri malzemelerinden biri olacağına ikna oldum. Gelecek kuşak bu kadar çürük ve belirsiz bir hipotezin inanılmaz bir saflıkla kabul edilmesini hayretle karşılayacaktır diyor. Evrimci birisi söylüyor. Ali Demirsoy da maymunun rastgele tuşlara basarak insanın tarihini yazması gibi ihtimal diyor. Yani Allah yarattı desene, doğrusu bu zaten yani, bunu söylemesi gerekir. Bilim adamı bunu söyler. Bakar, Allah'ın yarattığını gösteriyorsa kabul eder.
Yıl ömrünüz olsun. Her sabah gelin bilgisayarda yazmaya başlayın akşam kadar rastgele. 5 milyar yıl sonra Hamlet ortaya çıkar mı?
Çıkmaz.
Bir koşul ama bakın koşul diyorum.
Koşul falan.
Klavyeye bastığında Hamlet içerisindeki doğru kelimeleri ve doğru harfleri karşılayacaksın.
Ama ancak Hamlet varsa.
Evet.
Tabii. Arka plan.
Tabii ama Hamlet yok ki. Tamam ama Hamlet olmuş.
Doğal seçilim. Müzik sessizlikten gelir.
Ama doğal seçilimdir işte.
Tamam doğal seçilim yapalım.
Yani doğal seleksiyon bilinçli seçim yapar iddiası da tarihin en büyük aldatmacılarından biri.
Böyle bir şey olur mu? Harfler seçilirse bunu yapabilir. Bu bir analojik bir örnek. Aynı şekilde uygun proteinler seçildiği takdirde 90 derece kompleks proteinler.
Peki kim seçecek oradaki?
Doğal süreç.
Doğa seçer mi ya? Doğa yani taş, toprak, kaya neyi seçer? Taş toprağın üzerine bir şey koysanız, 3 tane şey koysanız, ey toprak seç. Ya bu kadar mantıksız olur mu? Bakın ne duruma düşüyorlar. O da inanmıyor söylediklerine. Zaten her sıkıştığında başka garip şeyler söylemeye başlıyor böyle mantık dışı. İzahlarda bulunmaya başlıyor. Yani inanmadığı belli.
Ama Yiğit Bulut'a helal olsun. Yani tam evet. Zamanda tam gerekli soruları soruyor gerçekten.
Evet.
Böylece o cevaplarının mantıksızlığı çok daha iyi ortaya çıkmış oluyor maşallah.
Bakın yani şu da önemli. Evrimcilere evrimi yıkmak için şimdi bu arkadaşlar mesela üniversitede hocalık yapıyorlar. Kimi biyolog, kimi genetikçi Darwinistlerin. Bazı şeyleri detaylı olarak biliyorlar hakikaten. Ama evrimi yıkmak için genetik bilmeye, moleküler biyoloji bilmeye de gerek yok. Ya sadece bir soru sor, basit bir soru yani, böyle mantık sorusu değil mi? Peki nasıl seçilir diyor, peki nasıl olur diyor, anlatmaya başlıyor. Tamam diyor, Hamlet yok ki diyor, bitti. O da zaten cevap veremiyor. Yani orada düz mantıkla zaten evrim yıkılıyor. Orada genetik bilmeye, paleontoloji tabii ayrıca bilinirse iyi olur da, ama onu bilmeye dahi gerek yok. Yani ona bile cevap veremiyor, yani düz bir soruya cevap veremiyor. Tabii ki doğal seleksiyon bilinçli mekanizma değil, alakası yok. Yani doğanın bir şey seçeceği, doğanın kendisi yaratılmış. Zaten inşallah taş, toprak hepsi atomlardan oluşuyor. Atomlar da Allah tarafından yaratılmıştır. Yani şuursuz rastgele gerçekleşen olaylarda bilincin olduğunu iddia etmek yani çok büyük bir mantık hezimeti. Fakat Darwinistler tesadüf iddialarının küçük düşürücü etkisinden kurtulabilmek için doğal seleksiyonda bir bilinç olduğu izlenimini vermeye çalışmakta ve insanları aldatmaktadırlar.
Aynı zaman mesela bunun yapımcı firması kimdir, nedir, hangisidir diye sorarsın. Çünkü bir kendi kendine bir uçak olmaz. Bir uçak mükemmel bir mühendislik yapısıdır. Peki siz kendinize aynaya baktığınız zaman bunun sahibi kimdir, bunu yaratan kimdir diye hiç düşünmüyor musunuz? Yani bir uçak bile kendi kendine olmadığını
göre. Uçak kendi kendine değil ama mühendis yaparken neyi kullanıyor? Çelik kullanıyor değil mi? Kablo kullanıyor vesaire kullanıyor vesaire kullanıyor. Peki maddeler nereden geliyor? Şimdi bakın doğal seçim
geliyor tamam doğal
tamam, seçim var ama.
Biz de annemiz olamaz ya.
Aslı Tolun Boğaziçi'nde genetik hocası biz annemiz babamız yapıyor diyor. Ya bu olacak şey mi yani bu? Bizi annemiz baba yani anneni babanı kim yaratıyor? Annem baban bir sperm hücresi yapabiliyor mu? Bırakın sperm hücresini vücudundaki tek bir protein üretebilir mi? Tabii ki üretemez. Tabii ki annem babanla yaratılmış. Yani çok açık bir şekilde yani hiç yoktan bir hücreyi yaratıyor Allah. İki hücre yaratılıyor. İkisi birleştiği zaman onlar üremeye başlıyor. Bütün onların proteinlerini, atomlarını tek tek yaratan Allah. Hiç kimsenin öyle bir gücü yok ki. Yani tek bir protein bugün proteinler olmadan laboratuvarlarda üretilemiyor, yapılamıyor. Ha, kim bir atom yaratabilir? Her şeyi bir yana bırakalım, proteini de bir yana bırakalım. Kim bir atom üretebilir? Hiç kimse. Allah'ın yarattığı atomlar vardır. Onların bir araya gelmesinden moleküller oluşur. Molekülleri yaratan Allah'tır. Proteini zaten tesadüfen olamıyor. Başka proteinlerin mutlaka alması gerekiyor. Aslı Tolun hanımefendine biz annemiz babamız yaptı diyor. Arka plandan sesleniyor. Çok büyük bir şey. Devam edelim. Ya Yani bakın işte evrimciler uçağı tasarlayan bir mühendis varsa insanları da annesi babası yapıyor diyebilecek kadar kendilerini evrim teorisinin büyüsüne kaptırmış durumdalar ve büyük bir çaresizlik içindeler. Evet yani böyle kimse kendini küçük düşürmesin. Yani bunlar çok küçük düşürücü. Değil mi? Bir yalanı savunmak adına insan böyle şöyle oluyorlar. Bir kere hayatın tesadüfen başladığını çok büyük bir yalan. Yani bilimsel, mantığa aykırı, bilime aykırı, her şeye aykırı. Akla aykırı, vicdana aykırı. Böyle bir yalanla başladıkları için, o yalanı kapatabilmek için binlerce başka yalan söylemek durumunda kalıyorlar. Ve küçük düşürüyorlar kendilerini. İşte uçağı yapan mühendis yok mu diyor. Var diyor, orada kaçamak bir cevap veriyor. Ama diyor koşul var diyor. Ne koşul? Uçağın malzemesi nereden geliyor diyor. Yani kardeşim uçağı yapan mühendis var mı yok mu? Var, bitti. O zaman tamam. Çünkü insan aklı ve mantığı bu şekilde yaratılmıştır. Bir şey gördüğü zaman, bir yerde bir tasarım, bilgi gördüğü zaman mutlaka onun bir sahibi olduğunu bilir. Yani bu bilim adamı olmaya gerek yok. Bir tablo mesela gördüğümüz zaman tabii ki onun yapanı vardır. Bir heykel gördüğü zaman heykel tıraşı vardır. Araba gördüğünüz zaman da arabanın mühendisi vardır. Canlılıktaki bir kompleksi gördüğümüz zaman, evreni, uzayı, galaksileri, atomları gördüğümüz zaman tabii ki sonsuz akıl sahibi, sonsuz güç sahibi, yaratıcısı vardır. Allah inşallah.
İnşallah. Maşallah. Şimdi tabii dünyada sayın hocamızın vesilesiyle evrim teorisi bu hale düştü. Yoksa yani 150 yıldır insanları esir almış durumdaydı ve Müslümanları da esir almış durumdaydı. Çok enteresan. Kimse karşı çıkamamış. Bakın, ya bu kadar mantıksız ve bilim dışı olan bir iddiaya bir Müslüman çıkıp karşı koyamamış. Yani tabii bunun için yüksek bir iman gerekir. Büyük bir azim, kararlılık ve çok geniş bir ufuk, çok ince detay araştırma ruhu ve yani dünya çapında bir faaliyet yerine getirmek için de çok büyük bir bilimsel kaynak oluşturma ve bunu yaygınlaştırma gücü gerekir. Bu Allah hocamıza nasip etti bunu, Allah'ın izniyle. Tabii yani evrim teorisi gerçekten dünyada bütün zararlı ideolojilerin temelini teşkil eden bir konu. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışından çıkan dünya savaşlarına, Türk düşmanlığına ve yani kadının şu andaki dünyadaki konumuna kadar, bakın, hepsini etkileyen bir ideoloji özel olarak çıkartılmış. Allah'ın varlığını inkar etmek için ortaya çıkardıkları büyük bir olay ve deccalizm Allah'ın izniyle. Şimdi o yüzden evrim teorisinin bilimsel olarak geçersizliğini ortaya koymak dünyadaki en büyük iman hizmetinin temel taşı Allah'ın izniyle. Tabii sayın hocamızın bunu teşhis edip bu konunun üzerine çok detaylı bir şekilde bilimsel kanıtlarla gidip dünyada bilimin gerçeklerini ortaya koyarak yaratılışı ispat ederek, yani akıllara ve vicdanlara, normal akılda bir vicdan insan bunu gördüğü zaman, bu delilleri, evrimin mantıksızlığını, açmazlarını, her şeyi ortaya gördüğü zaman evrime inanması söz konusu olmaz ve Allah'ın varlığına inanması da çok güçlü bir şekilde olur Allah'ın izniyle. Ve iman hakikatleri de sayın hocamızın 30 yıldır çalışmaları, bir dünyada büyük bir literatür oluştu. Ve tabii ehli sünnet büyüklerimiz de sayın hocamız hakkında bu konuda görüşleri var. Onunla ilgili bir filmimiz var. Onu da izleriz cümlemiz bitince inşallah. Bu çalışmanın önemi dünyada Allah'a imanı tekrardan dünya çapında yerine getirmeye yönelik çok önemli bir iman hizmeti Allah'ın izniyle. Çünkü biz bir zaman önce bazı Müslüman camialarda yani Darwinizmin üstünde durmaya ne gerek var bu kadar gibi bazı düşünceler ifade ediliyordu. Şimdi ehl-i sünnet büyüklerimiz, kıymetli hocalarımız, şeyhlerimiz bunun ne kadar önemli bir çalışma olduğunu gerçekten ifade ettiler. Ve bütün Müslümanlar da kavradı çünkü Müslümanları esir almıştı. Yani Müslümanlar artık hatta Kur'an'da da evrim var diyecek kadar aciz içine düşmüşlerdi bazıları. Bazıları aciz içine düşmüşlerdi. Ve bu devirde böyle olacağını da Peygamber Efendimiz bildiriyor gerçekten. Eğer filmimiz hazırsa izleyebiliriz inşallah.
kıymetli şeyhlerimiz ve hocalarımızın Sayın Adnan Oktar ve eserleri hakkındaki görüşleri.
Kalbimizde olanlardandır o. Yanına ben de severim. Severim. Acayip bir tecelli sahibidir o. Türkiye'de bir tane olur. İkincisi yok.
Cenab-ı Allah güçlerini artırsın, kuvvetlerini artırsın. Demek ki Allah tarafından vazifeliler, özel vazifeliler, Cenab-ı Allah vazifelerini artırsın. İnşallah Mehdi Aleyhisselam'ın başkomutanlarından eylesin. Bilemeyiz kimin Mehdi olacağını. Belki de Mehdi Aleyhisselam olurlar, biz de tabi oluruz, onu da bilemeyiz. Ben seviyorum sizlerin de sevmenizi, programları varsa takip etmenizi, sohbetlerini de dinlemenizi tavsiye ediyorum.
Sizi görmekle bahtiyar oldum yani.
Allah razı olsun.
Allah sizden milyonlarca razı olsun, benden de bir defa razı olsun. Bu kitaplarınızdan dolayı da size binlerce defa teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum yani.
Adnan Hoca'ya çok büyük bir hayranlığı ve sevgisi vardı ve duası vardı aynı zamanda. Allah ondan razı olsun derdi. Allah onu bu yoldaki gayretlerini inşallah ecrini görecektir dedi. O bizim evladımızdır dedi.
Darwinizme karşı yok, darbeler söylüyor. Üslubu kitaplardaki yazma tarzı şeklim Risale-i Nur üslubunda.
İnşallah.
Bu bir. İkincisi benim kendisini görsem gözlerinden öpeceğim.
Hocam, Hoca Efendi ben çoktan tercih edilen ve tesvip edilen efendim, ben maşallah Subhanallah efendim, akıl düşürür bir hizmet eşliğiyle efendim, birçok gençlerin feyizine vesile oldu canım.
Efendim gerek Darwin nazariyesinin iptalinde çok büyük gayret sarf etti. Ve bunun karşısında efendim Siyonistler en büyük rakip oldukları halde hiç şey etmeden onu devam ettirdi.
Ben önce sizin şahsınızda Adnan Hoca Efendi'ye selamlarımı iletiyorum.
Aleyna aleyküm selam.
Hizmetlerinde muvaffak eylesin.
Allah razı olsun.
Etrafında çalışan kardeşlerin de azmini gayretini artırsın.
Allah razı olsun. Söylüyoruz.
Değerli Üstad Adnan Bey'in, Adnan Hoca Efendi'nin hizmetleri çok takdire şayan. Şahsen fakirane, acizane bu fakir hem dua ediyoruz. Allah ömrünü müjdan etsin, gayretini artırsın, kuvvetini artırsın.
Çok kısa diyorum daima onun fikirlerinde, benimsiyorum da güzel. Çok faydalanıyoruz. Allah razı olsun. Allah daima mertebesini, makamını yüce yüce yapsın.
Yeah, I've read a lot of his books, and he has certainly inspired me in many ways. So, when people like Harun Yahya or Adnan Noxar has spent so much energy looking into these matters and throwing light upon them, of course, this is something we can all benefit from.
C'est un grand savant. C'est une connaissance vaste et académicienne. C'est un combattant pour l'islam. C'est un patriote. C'est un grand organisateur avec beaucoup de dynamisme et beaucoup de charme et de d'influence dans le monde.
Harun Yahya is a very impressive Muslim scholar. He is the scholar who has successfully reconciled science and theology in the best way. I admire him.
Im Namen der Walud, er ist der Liebe der Menschen. Und so wie er uns liebt, sich Harun Yahya, so lieben wir ihn. Und ich küsse seine Hand. Weil er ist der, den man die Hand küssen muss, weil er einer ist, der Wissen hat. Und dieses Wissen auch nicht darauf sitzen bleibt, sondern so wie der Prophet sallallahu alaihi wa sallam geboten hat, dieses Wissen weiterzugeben.
Wissensschwert,
ein Schwert des Wissens, ein Schwert des Lichts, ein Schwert des Lichts, was er gezogen hat. Und Shaitan, der braucht das Schwert nur sehen oder riechen, dann löst er sich schon auf.
Maşallah, hocamızın etkisi gerçekten her yerde kendini gösteriyor, bütün dünyada olduğu gibi. Özellikle hocamız iman hakikatleri üzerine çok fazla duruyor. İman zafiyetinin giderilmesi, imanın güçlenmesiyle ilgili. Üstad Bediüzzaman Said Musa Hazretleri de zaten bu konu üzerinde çok fazla duruyor. İman hakikatleriyle devam edebiliriz inşallah. Böyle en başta böyle Allah'ın çok büyük dengelerle ve özel olarak uyumlu bir şekilde yarattığından bahsetmiştik. Onlardan birkaç örnek verebiliriz. Mesela dünyanın güneşe olan uzaklığı, tam olması gereken uzaklıkta. Eğer bu uzaklık daha fazla olsa gezegen soğuyor, dünya soğuyor ve atmosferdeki su döngüsü olumsuz etkilenerek gezegen buzul çağına geçiyor. Eğer bu uzaklık daha yakın olsa, olandan daha yakın olsa, bu sefer ısı son derece artıyor ve dünya kavrulmaya başlıyor. Atmosferdeki su döngüsü bu sefer ters yönde olumsuz etkileniyor ve yine aynı şekilde yaşam imkansız hale geliyor. Tam olması gereken bir uzaklık var. Mesela yer çekimi kuvveti. Tam olması gereken bir oranında yine bu da. Daha güçlü olsa dünya atmosferi çok fazla amonyak ve metan biriktiriyor ve bu sefer canlılık mümkün olmuyor. Daha zayıf olsa, yer çekimi kuvveti daha zayıf olduğunda ise atmosfer su kaybediyor ve yine aynı şekilde canlılık mümkün olmuyor. Yani nereye baksak hep bir uyum, hep bir orandan bahsediyoruz. Ve olması gerektiği gibi. Mesela dünyanın büyüklüğü. Şu an olması gerekenden daha küçük olsaydı dünyanın büyüklüğü, yer çekimi çok daha fazla zayıflayacağı için atmosfer dünyayı tutunamayacaktı. Dünyanın büyüklüğü daha fazla olsa bu sefer de yer çekim çok artacağı için zehirli gazları atmosfer tutacağı için bu sefer öldürücü hale gelecek bu zehirli gazlar sebebiyle. Mesela ayın olmaması durumunda dünyada günler kısalıyor ve gün 8 saat oluyor. Rüzgarın hızı sürekli saatte 160 km'ye ulaşıyor. Okyanuslar şimdikiye kadar sakin kalmıyor ve suda yaşayan canlıların çoğu yaşayamaz hale geliyor. Şimdi biz nereye bakarsak bakalım Allah'ın ayette bildirdiği gibi, yani gözünü çevirip gezdir diyor Allah ayetinde, değil mi? Şeytan Allah'sının hiçbir şekilde uyumsuz bir şey bulamazsın diyor. Bir daha gezdir diyor. O gözlüğü artık umudunu kesmiş bir şekilde geri döner diyor. Herhangi bir çatlaklık, uyumsuzluk bulamaz diyor Allah ayetinde inşallah. Her yerde muhteşem bir uyum, Allah'ın sanatını, yarattığı mükemmelliklere şahit oluyoruz inşallah.
İnşallah.
İnşallah. Tabii Darwinizmin zararları çok önemli. Bu yüzden yani Altı Hocam bahsetti. Mesela şimdi Charles Darwin, ırkçı. Kitabının kapağına da adını zaten öyle koyuyor. Türlerin kökeni ve kayılmış ırkların korunması diyor doğal seleksiyon yoluyla. Ona göre kayılmış ırklar beyaz Avrupalı adam. Bakın Necip Türk milleti için ne diyor Charles Darwin? Diyor ki doğal seleksiyona dayalı kavganın medeniyetin ilerleyişine sizin zannettiğinizden daha fazla yarar sağladığını ve sağlamakta olduğunu ispatlayabilirim. Düşünün ki birkaç yüzyıl önce Avrupa Türkler tarafından işgal edildiğinde Avrupa milletleri ne kadar büyük risk altında kalmıştı. Ama artık bugün Avrupa'nın Türkler tarafından işgali bize ne kadar gülünç geliyor. Avrupa ırkları olarak bilinen medeni ırklar, yani beyaz Avrupalılar, yaşam mücadelesinde, ona göre bir yaşam mücadelesi var Darwinizme göre, Türk barbarlığına karşı galip gelmişlerdir. Türkleri barbar olarak nitelendiriyor. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, haşa bu tür aşağı ırkların, Türk milletini de katıyor, aşağı ırklar diyor, maymuna yakın olanlar, çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini, yok edileceğini görüyorum diyor. Bunun üzerine hemen dünyada kolonyalizm başlıyor. Sömürgecilik başlıyor. Bunun üzerine hemen Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Ardından İkinci Dünya Savaşı çıkıyor. Çünkü komünizm, faşizm, anarşi ve terör devreye giriyor. Darwinizm çarpık mantıklarıyla. Yani güçlü olan ayakta kalır. Zayıf olan ellenir, yok olur, gider. Ve Darwinizm dine karşı kullanılıyor. Mesela komünizm, Marx, bu bizim görüşümüzün doğa tarihi temelini oluşturur diyor Charles Darwin'in kitabı için. Hemen Marksizmi ortaya atıyor ve Marksizm de materyalistler tarafından destekleniyor. Hatta övgüler düzenliyor, kitabının kapağına da Charles Darwin'e hayranından Karl Marx diye yazıyor, imzalıyor. Ama onu temel olarak alıyor. Darwinizme doğanın diyalektiği diyor. Doğadaki çatışma işte budur diyor. Bu da diyor diyalektik materyalizmdir diyor. Materyalizmdeki diyalektiktir diyor. Tez vardır diyor, antitez vardır, sentez vardır diyor. Madde zıtlıklar içerisinde gelişir diyor. Çatışarak ilerler diyor. Ve tarihin formülünü bulduğunu iddia ediyor. Bu da Lenin tarafından pratiğe geçiriliyor. Ama komünizm ve bütün bu felsefelerin ortak özelliği hepsinin, Karl Marx'ın, Hitler'in, Mussolini'nin, Mao'nun, Stalin'in hepsinin Darwinist olması ve bütün fikirlerini Darwinizme dayandırmaları. Ve bir dinin varlığını reddetmeleri. Mesela bakın, Karl Marx diyor ki, Allah'ı tenzih ederiz, dini tenzih ederiz. Din halkın afyonudur diyor. Yani dinin halkı uyuşturduğunu söylüyor, iddia ediyor. Halkın aldatıcı mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması halkın gerçek mutluluğunun beyan ettiği taleptir diyor. Yani komünizm zaten buna dayalıdır. Dinin ortadan kaldırılmasına dayalıdır. Mesela yine Lenin bir Marksist diyor, materyalist olmalıdır. Yani din düşmanı. Mutlaka din düşmanlığını empoze ediyorlar. Daha çok var önünde böyle bu şekilde. Dine karşı koymalıyız diyor Lenin. Bu materyalizmin dolayısıyla da Marksizmin ABC'sidir diyor. Ve Lenin de Darwinist, Karl Marx da Darwinist. Lenin, Karl Marx'ın fikirlerini pratiğe uyarlıyor, Darwinist ve alenen terörü savunuyor. Zaten kanlı Bolşevik ihtilalini yapıyorlar ve Lenin bankaları bombalamamız lazım diyor, polisleri diyor öldürmemiz lazım diyor, askerlere suikast düzenlememiz lazım diyor, kan dökmemiz lazım ki diyor komünizme hakim kılalım, ilerleme de bunun neticesinde olsun. Hitler de aynı şekilde. Kuzey Alman ırkını çıkartın geriye maymun dansından bir şey kalmaz diyor. Müthiş bir Darwinist ve ırkçı. Tamamen Darwinizmi savunuyor Kavgam isimli kitabında. Zaten Kavgam'ı seçmesinin sebebi o. O kavga yani mücadele, doğadaki mücadeleyi örnek alıyor Darwin'den. Onu da Kavgam diye kitabının başına koyuyor zaten. Ve içinde doğal seleksiyon okuduğunuz zaman, ondan sonra ırkçılık, ırklar arası çatışma, bakın hep ırklar arası çatışma, doğal seleksiyon, suni döllenme, hep bunları görürsünüz. Darwinist kavramları görürsünüz. Yani Hitler'in kitabı okunduğunda 85 milyon insan ölüyor. Öbür tarafta 150 milyon insan kolonisi idare ederdi. 350 milyon insan katlediliyor bu çarpık fikirlerle. Türkiye'de de PKK bu şekilde işte. Tamamen Darwinist, materyalist, komünist, Leninist, Stalinist bir örgüt. Ben diyor 21. yüzyılın Leniniyim diyor bölücübaşı. Darwinizmi savunuyor. İnsan en sosyalleşmiş hayvandır diyor. Ve evrimleşerek olduğunu iddia ediyor insanın. Darwinizmi savunuyor ve din düşmanı aynı zamanda. Bakın hepsinin ortak noktası bu. Darwinist, materyalist, ondan sonra din düşmanı olmaları. Ve dine karşı. Şimdi de bugün hocam, sen de Altı hocam da haberlerde gösterdi. İmam Hatip okullarına saldırıyorlarmış mesela. Tamamen dini ortadan kaldırmaya yönelik hareketleri. Komünist, Stalinist, Leninist bir örgütlenme olduğu için. Ama hep aynı mantıklar. Dolayısıyla Darwinizm yıkıldığında bilimsel delillerle ki yıkıldı. Komünizmin, faşizmin, terörün, anarşinin ayakta kalmasına imkan yok inşallah. Bu dönem geldi. Mehdiyet'in özelliği inşallah. Dünyaya barışın, adaletin hakim olması.
İnşallah. Darwinizmin insanlığa getirdiği belalar, değil mi? Onların hepsini saydık teker teker. Zaten Peygamber Efendimiz bu döneme az, Mehdiyet'ten önceki dönemde Allah'ın açıkça inkar edileceğini ve haramların helal sayılacağını söylüyor. Şimdi bu aslında Darwinizmle, değil mi? Deccaniyetle oluşan bir şey. Ne oluyor? Yani dünyanın %99'una yakını dinsizleştiren bir teori Darwinizm aslında. Bu da aslında Peygamber Efendimiz'in mucizesi. Şimdi bu döneme yönelik nasıl gelişmeler olacağını, Mehdiyet'ten önce ve Mehdiyet zamanında hangi insanların durumda olacağını Peygamber Efendimiz de bildirmiş. Bunun gibi Peygamber Efendimiz yani mucizeleri hem yaşamı döneminde var hem de vefatından sonraki dönemde bildirdiği mucizeler var Peygamber Efendimiz'in. Bunların hepsi Müslümanlar için büyük bir şevk ve heyecan kaynağı oluşturuyor. Ve iman edenlerin imanının daha da artmasına Allah bu şekilde vesile oluyor. Ve bunların pek çoğunu Allah vahiy ile Peygamber Efendimiz'e sanki ahir zamanda yaşanan olaylar bir tablo gibi gösterilmiş. Değil mi? Mesela olayları tek tek görmüş Peygamber Efendimiz ve onları detaylı bir şekilde bu zamanki insanlar hangi çağda olduklarının farkında olsunlar diye detaylı bir şekilde, çok hayret uyandıracak bir şekilde, hayranlık uyandıracak bir şekilde detaylı bir şekilde Peygamber Efendimiz tarif etmiş. Pek çok alameti. Mesela Mehdi'nin çıkmadan önceki dönemde neler yaşanacağını, Mehdi'nin fiziksel özelliklerini, hayatını, Mehdi'nin cemaatini ve bu cemaatten çıkacak olan münafıkları, bunların yapacağı karşı atakları, her şey çok detaylı bir şekilde yapacağı ilmi mücadeleyi, bu ilmi mücadele sonucunda insanların nasıl hidayete ereceğini Peygamber Efendimiz tek tek aşama aşama anlatmış. Ve bu şekilde detaylı bir şekilde anlattığından dolayı da biz inşallah samimi kalple bakanlar, Müslümanlar hangi çağda olduğunun, nasıl bir ortamda olduğunun daha çok şuuruna varırlar inşallah. Çünkü pek çok alamet Hicri 1400 yani 1979-80 yıllarından itibaren Peygamber Efendimiz tabiriyle tesbih tanesini arka arka dizmesi gibi zuhur etmiş. Bunun hepsi gerçekleşmiş durumda bugün inşallah. Ve Oktay Hocam da söylediği gibi bu dönem artık Allah'ın hadis sıfatını tecelli ettiği bir dönem. Darwinizmin insanlara getirdiği belalar, kargaşa, kavga ortamı, kaos ortamı ortadan kalkıyor. Ve sevgi, barış, Kur'an ahlakının güzelliği, değil mi? Kardeşlik, affedicilik, şefkat, merhamet gibi temel insani özellikler Allah'ın Kur'an'da övdüğü güzel ahlakın hakim olacağı bir dönem oluyor inşallah.
Evet. O dönemi de yaratan Cenab-ı Allah. Yani mesela karmaşa gibi görünen ortamı da Allah yaratıyor. Yani deccaliyet de kontrolsüz değil. Bütün her şeyi yaratan Cenab-ı Allah'tır. O yüzden yani kontrolsüz bir karmaşa söz konusu hiçbir zaman olmaz. Allah'ın kaderi işliyor çünkü.
Evet.
Allah sonsuz kısa zaman içinde sonsuz zamanı yaratmış. Muhteşem bir şey. Bizim şu an kavrayışımızın ötesinde bir şey ama Allah için zaman söz konusu değil. Zaman bizim için var. O yüzden tarifi bu şekilde biz onu inşallah ahirete gittiğimizde daha da iyi anlayacağız Allah'ın izniyle. Allah bize daha da güzel gösterecek. Zaman bir algı biçimi ve ahir zamanda deccaliyeti de Peygamber Efendimiz diyor ki deccalden daha büyük bir fitne olmamıştır diyor. Yani fitnenin büyüklüğünü bakın yani dünyanın geçmişinde yaşanan savaşları işte mezhep savaşları yani Hristiyanlık dönemi de dahil olmak üzere yani filmlerde görüyorsunuzdur. Ne dönemler geçmiş? Mesela 30 yıl savaşları bitmek bilmeyen savaşlar var evet. Ama deccalden büyük fitne yok diyor Peygamber Efendimiz. Bakın yani ne kadar büyük bir fitne olduğunu bunu da yaratan Cenab-ı Allah. Çünkü Mehdi'yi de yaratan Cenab-ı Allah ve Mehdi'nin çıkışı için ortamı hazırlayan da Cenab-ı Allah. Aynen Peygamber Efendimizin dediği gibi birebir şu anda yaşıyor olmamız Allah'ın kaderde yarattığının bir ispatı zaten Allah'ın izniyle. Biz kaderin şu anda gerçekliğini gözümüzle görüyoruz. Yani bu bir kaderin ispatıdır Allah'ın izniyle ve birer birer hepsi de teker teker çıkıyor. Bizim için gelecek olan 5 sene sonrası, 10 sene sonrası o da Peygamber Efendimizin bildirdiği olaylarla dolu. Kaderde yaratılmış çünkü Allah'ın izniyle. Neyi göreceğiz mesela bakın Müslümanların birlik olacağını, Türk-İslam birliğinin kurulacağını Allah'ın izniyle. İslam'ın dünyaya ahlakının hakim olacağını. Çünkü kaderde yaratılmış Allah'ın izniyle. Biz onları göreceğiz. O yüzden bunun önüne geçilemez. Mümkün değil. Kaderde var çünkü Allah'ın izniyle. Allah onu kaderde yaratmış. Biz zamanla tabi olduğumuz için zamanı gelince göreceğiz Allah'ın izniyle. Şu anda da o sıcak İslam dünyasının şu andaki sıcak ortamı yine Peygamber Efendimiz'in Mehdi'nin huruç vakti yani çıkış vaktinin göreve başlama değil artık belli olma vaktinin anlaşılacağı dönemi yakın olduğumuzu gösteren olaylar. Aynen Peygamber Efendimiz tarif etmiş. Çok muazzam olaylar. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de feveran edecek demiş. Evet. Ve Sayın Hocamız da geçen sene 2010 yılında bu soru soruluyor. Hatta onunla ilgili bir filmimiz de var. Sunucu hanımefendi soruyor. Ne öngörüyorsunuz? Bize örnek verebilir misiniz benzerinde? Şu anda tam hatırlayamadım ama hocamızın cevabını hatırlıyorum. Daha büyük olaylar olacak. Şimdi de var ama daha büyük tetikleyen olaylar olacak ve İslam dünyasındaki yaşanacak olayları hocamız daha önceden bildirmişti. Eğer filmi hazırsa izleyebiliriz de inşallah.
2011 yılında gerçekleşen büyük olaylar Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametleridir. Sayın Adnan Oktar'ın 11 Nisan 2010 tarihli röportajında.
Geçenlerde sormuştum hocam, günümüzde tam işareti olan bir madde var mıdır diye Mehdiyet'le alakalı. Hani önümüzde görebileceğimiz, bir sonraki adımda evet bu da delillerin arasındaydı yaşadık diyebileceğimiz bir madde söylerseniz bana sevinirim.
Ya o kadar çok alamet var ve o kadar fazlası çıktı ki geriye çok az kaldı ama Hamiyeti İslamiye'nin feveran etmesi var.
Evet.
Yani onun içinde büyük olaylar mevzu bahis. Yani büyük olaylar. Daha onları görmediler. Yani o anlamda büyük olaylar daha görülmedi. Yani zeminde çok görüldü de fakat böyle sivri keskin daha da hareketlendirecek bazı olaylar olacak. Yani bunları görecekler.
İnşallah.
İnşallah. Yoksa zeminde kitlevi olarak görüldü yani bu yeterli zaten.
Evet.
Ana anlamda tamam. Ama bazen böyle tetikleyen olaylar olur yani olayları. Bunları görecekler inşallah.
Yıl 2011. Büyük olaylar oluyor.
Bahreyn'de güvenlik güçleri başkent Manama'da yönetim karşıtı protestocuların haftalardır kamp kurduğu İnci Meydanı'na operasyon düzenledi. Buradaki göstericileri dağıtmaya çalışan polis bazı protestocuların başkentteki en önemli finans merkezine giden yolu kapatma girişimine de sert müdahalede bulundu. Geçen ay 7 kişinin öldüğü baskından bu yana en büyük operasyon olarak nitelenen olay sonrasında çok sayıda gösterici yaralandı.
Dünyadaki bütün olaylar hep Mehdiyet'in etrafında dönüyor. Hakikaten Allah bir kader üzere insanları dindarlaşmaya, güzel ahlaka dönmeye mecbur ediyor Allah Cebbar sıfatıyla inşallah. Üstadın değindiği çok önemli bir konu var Said Nursi Hazretleri'nin. Haf damarı diyor Üstad. Yani Bediüzzaman Hazretleri bazı Müslümanların haf, korku ve önemsiz evhamlar nedeniyle mücadeleden geri kaldıklarını kalacaklarını söylüyor. Geri kaldıklarını anlatıyor. Şöyle buyuruyor Üstad Hazretleri. Dessas zalimler, deccaliyet bu korku damarından çok istifade etmektedirler. Yani deccaliyetin bu korkuyu kullandığını, korku damarını onunla korkakları gemlendiriyorlar diyor. Yani mücadeleden geri bıraktırıyorlar korku özel bu korkaklıklarını kullanarak. Ehli dünyanın hafiyeleri ve ehli delaletin propagandacıları, avamın ve bilhassa ulemanın bu damarından çok istifade ediyorlar. Yani alimleri de bu korkaklıklarından istifade ederek mücadeleden geri bıraktırıyorlar. Mehdiyete hizmet etmekten, ahir zamanın içinde yaşamanın verdiği o mücadeleden geri bıraktırıyorlar diyor. Evhamlarını tahrik ediyorlar diyor. Mesela yine 29. mektupta diyor ki Üstad Hazretleri, en ziyade yaralananlar siperini bırakıp kaçanlardır. En az yaralananlar siperinde sebat edenlerdir diyor maşallah. Yani mücadelesine sebat eden diyor, en üstün olanlar onlardır. Allah katında üstünlükleri var. Üstadın hayatı da Hep bunun örnekleriyle dolu maşallah. Çok delikanlı, çok üstün ahlaklı ve hep zorluklar var. Mesela bir iki örnek okumak istiyorum. Şu alarda üstad şöyle anlatıyor. Aziz Sıddık, sebatkar ve vefakar kardeşlerim, vefadar kardeşlerim. Burada Kastamonu'da bir günde çektiğim sıkıntı ve azabı Eskişehir'de diyor bir ayda çekmezdim. Dehşetli masonlar, insafsız bir masonu bana musallat eylemişler. Ta hiddetimden ve işkencelerine karşı artık yeter dememden bir bahane bulup zalimane tecavüzlerine bir sebep göstererek yalanlarını gizlesinler. Ben harika bir ihsan-ı ilahi eseri olarak şakirane şükrederek sabrediyorum diyor. Ya bütün zorluklara hep şükrederek sabrediyor maşallah. Ve etmeye de karar verdim. Yine lemalarda da bir zaman ihtiyarlık vaktinde Eskişehir hapsinden bir sene cezayı çekip çıktım. Beni Kastamonu'ya nefyettiler. Polis karakolunda 2-3 ay misafir ettiler. Benim gibi sadık dostlarıyla görüşmekten sıkılan bir münzevi ve kıyafetinin tebdiline tahammül etmeyen bir adam böyle yerlerde ne kadar azap çeker? Anlaşılır. İşte ben bu meyusiyetteyken birden inayeti ilahiye ihtiyarlığımın imdadına geldi. O karakoldaki komiser polislerle beraber sadık dost hükmüne geçtiler maşallah. Hiçbir vakit şapkayı başıma koymayı ihtar etmedikleri gibi benim hizmetçilerim misilli istediğim zaman beni şehrin etrafında gezdiriyorlardır maşallah. Mesela yine başka bir yerde sabah vakti Bediüzzaman inzivagahından çıkarılarak talebeleriyle beraber elleri kelepçeli olarak kamyonlarla Eskişehir'e sevk ediliyor. Üstad 120 talebesiyle Eskişehir hapishanesine getiriliyor. Said Nursi tam bir tecridi mutlak içerisine alınarak kendisine ve talebelerine dehşetli işkenceler tatbikine başlanıyor. Tarihçeyi hayatta. Yani hep zorluklar var. Fakat hep şükrettiğini görüyoruz, sabrettiğini görüyoruz maşallah. Ama kazanan o şekilde oluyor inşallah. Şimdi inşallah Allah'ın cennetinde sonsuz nimetlerine mazhar olmuş değil mi? Allah'ın rızasına ve hoşnutluğuna. Üstünlük böyle oluyor inşallah. Yoksa korkaklıkla geri durmak bu çok büyük bir kaybı getirir. Halbuki güzel ahlaklı bir insan, Müslüman bir insan bu şekilde etkilenmez. Yani korkaklık onu geri bıraktırmaz. Aksine bu fikri mücadele elinden geleni yapar. Zaten hocamız sonuna bakın demişti. Yani sonu çok büyük hayır inşallah. Bir altın çağa müjdeleniyor Peygamberimiz tarafından. O da hızla geliyor inşallah.
Maşallah. Üstad Hazretleri ahir zamanı en iyi anlatan müceddit. Yani maşallah. Tabii Mehdi en iyi Mehdiyeti Mehdi'nin anlatacağını söylüyor Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde Allah'ın izniyle. Ama Mehdi'yi müjdeleyen, yani Mehdi'den önce Mehdi'nin yapacağı faaliyetleri çok detaylı olarak anlatan ve ahir zamanla ilgili hadislerin gerçek mahiyetlerini çok iyi ortaya koyan belki yegane şahsiyet döneminde Allah alem. Çünkü teşbihatlar olduğunu, o teşbihatları anlayabilecek mahirette olması gerekiyor. Hocamız geçen günlerde izah etmişti hadislerdeki müteşabihatı anlamak. O bir ayrı bir ilimdir Allah'ın izniyle. Ve onların günümüzdeki olaylarla birleştirip o olayların o hadislere olduğunu göstermek bu apayrı bir ilim. Bu herkese nasip olmuyor ama anlattığında onu anlayan kişi Allah'ın izniyle hakikaten hadisli olayın birebir olduğunu anlaşılıyor, görüyor. Bu her gözün görebildiği bir şey olmuyor ama Bediüzzaman Hazretleri gözümle görmediğimi de söylemedim demiş. Evet. Ona da ayrı bir ilim verilmiş maşallah. Yani Hazreti Mehdi'nin nasıl görevler yapacağını. Hatta diyor ki vakit ve hali müsaade etmez diyor. Yani biliyor, vaktini biliyor, halini biliyor. Allah'ın izniyle Allah göstermiş. Allah en doğrusunu bilendir. Çok detaylı tarif ettiği için o yüzden de müjdeliyor. Kendinden bir asır sonra gelecek Mehdiyeti, Mehdi'nin kendisini ve yaptığı hizmeti tarif ediyor. Bakın yaptığı bütün hizmetin ne anlama geldiğini şöyle anlatıyor. Diyor ki ve anladık ki diyor. Anladık ki biz bu hizmetimizle o gelecek zatlara, Hazreti Mehdi ve talebelerine zemin ihsar ediyoruz, zemin hazırlıyoruz diyor. Yani kendisinin görevinin Mehdi'ye zemin hazırlama olduğunu Allah'ın izniyle anladım ben diyor. Yani bu görevimizle diyor biz Mehdi'ye zemin hazırlıyoruz. Allah'ın kendisine bunu anlattırdığını, kendisine onun adını ifade ediyor. Bu çok önemli. Ve ben o acip şahsın ileride gelecek. O acip şahsın bir hizmetkarı, bir dümdarı, bir piştarıyım diyor. Önden gelen bir müjdecisiyim Allah'ın izniyle diyor. O başkumandan olacak diyor ve acip bir şey yazıyor. Diyor ki kendisi hakikaten çok büyük meziyetlere, çok önemli nimetlere gark olmuş bir insan. Hayatının her safhasında öyle. Hocamız izah etmişti ahir zamanı bir tablo olarak başından sonuna seneleriyle ve olaylarıyla Bediüzzaman Hazretlerine göstermiş Cenab-ı Allah. O da bildirmiş ta kıyamete kadar, yani ahir zamanın başından, kendi döneminden bütün olayları, gayb olan olayları Allah'ın dilemesiyle, Allah'ın bildirmesiyle sene vererek. Yani mesela nasıl? 1971'de olacak olayları, muhtıra ve gelişen olayları, eğer şimdiki ektiğiniz mahsuller şey olmazsa diyor Üstad Hazretleri, 20 yıl sonra onlar başınızda şöyle olacaktır diye tarif ediyor. Ve 71 olaylarını söylüyor. Tam senesi evet. Tutuyor aynı şekilde. 97'de 28 Şubat'ta yaşanacak olan olayları ebced yaparak tavut kelimesine 97'de olacak olayları söylüyor. Daha önce 1951'den sonraki olaylar diyor ama bunu 1911'de Şam'da, Suriye'de Emevi Camii'nde 10 bin tane alime ders verirken, hutbe ederken söylüyor. 1951'den sonra diyor, 30-40 sene sonra diyor. Mesela tam 1980'de Hazreti Mehdi'nin geleceğini işaret eden Fecr-i Sadık, Fecr-i Kazip başlamıştır diyor. Bak onu oradan görmüş yani Allah'ın izniyle. 1981'i söylüyor. 1960 yılında vefat eden Allah'ın izniyle insan olarak, müceddit olarak. Daha sonra kendi, daha önce kendi vefat tarihini veriyor. Eddai isimli şiirinde 79 envat diyor ve mezarım yıkılmıştır diyor. Envat ölüm demek. Mevtin şeyi 79'da 1379 tam 1960 ediyor. Maşallah. Allah'ın izniyle. Evet. Ve 1506 diyor ümmetin ömrü ebced hesabı yapıyor hadis-i şerife ve Allah alem kıyamette 1545'tir diyor. Yani hicri olarak. Yani 2120. Üstad ben diyor yani risaleleri yazarken diyor mesela 19. mektubu yazıyor. Mucizat-ı Ahmediye Risalesi'dir. Yani Peygamber Efendimiz'in mucizeleri sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın kaç tane şu an hatırlamıyorum ama en az onlarca, daha fazla, 100 de olabilir belki, daha fazla da olabilir. Kaynak veriyor. Hadis-i şerifleri kullanıyor ve onları izah ederken hadis-i şeriflerle birlikte hadis-i şeriflerin kaynaklarını veriyor. Ezberden.
Maşallah.
Ve Risale'yi birkaç saatte yazdırıyor. O Risale'nin okunması, evet, okunması daha uzun süre alıyor. Bakın yazdırma daha, yani hocamız ifade etmişti yani bir yere bakıyor ve direkt olarak bir anlatım yapıyor Allah'ın, evet, izniyle. Bir ilham söz konusu. O yüzden Allah'ın izniyle Bediüzzaman Hazretleri ne Allah bildirmiş yani ve Hazreti Mehdi'ye de zemin hazırladığını, evet, söylemiş. O yüzden onda da zemin hazırlayan kişi olarak bazı özelliklerin tecelli etmesi çok normal. Bunu da söylüyor. Mücedditlerde Mehdi'ye benzer haller olur Allah'ın izniyle diyor. Tabii ki kendisi de bir nevi Mehdi'dir. Yani bir nevi Mehdi. Mücedditdir, 13. yüzyılın mücedditidir. Bir nevi Mehdi'den kasıt kendisi izah ediyor Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri. Hazreti Mehdi'nin özelliği diğer bir nevi Mehdi'lerden, Mehdi-i Muntazır olarak Hazreti Mehdi'nin, beklenen Mehdi'nin özellikleri, üç vazifenin üçünü de bir anda kendisinin yapmasıdır diyor. Bir nevi Mehdiler o üç görevden sadece bir tanesini, hatta bir yönüyle yaparlar diyor. Geçmişteki kişiler de öyledir diyor yani mücedditler. Kendisinin de aynı şekilde olduğunu söylüyor ama ileride gelecek o kişi diyor o üç vazifenin üçünü de tam yapacak diyor. Benimle yaşadığım dönemde diyor, bu zamanda diyor, bakın. Şimdi bazı Risale-i Nur talebesi kardeşlerimiz, ben bizzat da konuştuğum için bana söylüyorlar. Diyorlar ki yani bir Mehdi'nin üç görevi birden bir kişinin yapması zaten mümkün değil. O yüzden alıyorlar üç görevi üç ayrı kişiye bölüyorlar. Ondan sonra da üç ayrı zamanda o üç ayrı kişinin siyaseti biri, diyaneti biri, saltanatı biri yapacakmış gibi. Yani Risale'lerde yani böyle bir anlatımın ağası bile yok. Bir şey geliştiriyorlar. Şu cümleye binaen diyor ki Üstad Hazretleri, Mehdi, yani üç görevin üçünün birden olması ve birbirini cerh etmemesi mümkün değil diyor ama bakın bu zamanda diyor. Mesela bunu düşünmüyorlar. Halbuki en kritik sözcük o. O üç vazifenin bu zamanda olması diyor üstad. Yani yaşarken bunu söylediği kendi zamanını açıkça ifade ediyor. Yani benim dönemimde diyor bu üç vazifenin üçünün birden icra edilmesi mümkün değil diyor.
Evet.
O ancak işte bir asır sonra gelecek o zattı Mehdi'de üçü birleşecek diyor. Bu çok önemli. Yani üstada hüsnüzan, üstad hazretlerini hüsnüzan etmek, ona sevgi duymakla onun sözlerini çarpıtmak bambaşka şeyler. Yani tabii ki sev Üstad Hazretleri'ni, dünyada en çok seveceğin kişi olsun Allah'ın izniyle Mehdi'yi görene kadar. İkisini de sev. Zaten Hazreti Mehdi Risale-i Nurları bir program ve neşir yapıyor. Allah'ın izniyle kendine bir hazır bir program yapıyor. Demek ki ne kadar değerli, ne kadar önemli, Allah ona bahşetmiş bazı şeyleri. Demek ki Mehdi de istifade ediyor ondan Allah'ın izniyle. Demek ki Mehdi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'ni çok seven ve onu dünyada gerçek hakkını da verecek olacak, herkesi de çok sevdirecek olan kişi olacak. Yani kıymetini daha iyi ortaya koyan kişi olacak Hazreti Mehdi. O yüzden üstada sevgi adı altında üstadın sözlerini çarpıtmak Risale-i Nur talebeliği değil. Bakın yani bilmeden cahillikle yapan kardeşlerimizi tenzih ederim tabii ama yani bilerek bu bir taassup olur Allah'ın izniyle. Üstad Hazretleri müjdelemiş Hazreti Mehdi'yi, siz de müjdeleyin. Yani ona uymak, onun yaptığını yapmaktır Allah'ın izniyle. O Mehdi'yi müjdelemiş, sizin de üzerinize düşen, hepimizin üzerine düşen vazife Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifine binaen Mehdi'yi müjdeleyin diyor inşallah.
İnşallah.
Şeyi söyleyeyim, Altı Hocam, Üstad Mehdi'ye Risale-i Nur'u ne işle tatbik edecek diyor inşallah. Hakikaten Risale-i Nur'larda Mehdi'yete yönelik ne gibi çalışma yapması gerek mesajlar var. Mesela neler var? Darwinizmi ve materyalizmi tam kurtaracak tarzda ilmi bir mücadele yapmasını söylüyor Üstad Bediüzzaman Said Hazretleri. İkinci olarak iman hakikatini anlatmasını, tahkiki imanın kazanılması için çaba sarf etmesini söylüyor. İttihat-ı İslam'ı meydana getirmesini söylüyor inşallah. İsevi ruhanilerle tebliğ faaliyetinde ittifak etmesini söylüyor. Peygamberimizin uyguladığı haliyle İslam'ı yaşamasını, aslı salih Müslümanlığını bütün dünyaya yaymasını, bunu aktarmasını söylüyor inşallah. Salih, samimi alimlerin ve seyitlerin cemaatin desteğiyle hareket etmesini söylüyor. Siyasetten uzak durmasını, daha ziyade ilmi çalışmalar yapmasını, iman hakikatlerinde çalışmalar yapmasını söylüyor. Sosyal hayatın tüm yönlerinden çekilerek Allah'a kendini adamasını ve ihlas, sadakat, iman ve tesanütüyle başarılı olacağını Bediüzzaman mesaj olarak veriyor. Çıkış yerinin İstanbul olacağını söylüyor. Hicri 1400'de yani 1980 yıllarında 79 yıllarında faaliyete başlayacağını belirtiyor. Kendisinden bir asır sonra, az önce senin de söylediğin gibi Altı Hocam, kendisinden bir asır sonra geleceğini bildiriyor. Risale-i Nur'u kendine program yapacağını söylüyor. Hayatın geniş dairesinin tüm imkanlarından yararlanacağını söylüyor bu tebliğ faaliyetinde. Yani nedir? Televizyon, internet, radyo, bütün teknolojik imkanlardan yararlanacağını söylüyor. Ki hakikaten Bediüzzaman Hazretleri'nin bulunduğu zamana baktığımızda bu tarz teknolojik imkan hiçbiri yok. Hayatın geniş dairesi olarak özellikle belirtiyor. Başlangıçta Mehdi'yi sadece talebelerin tanıyacağını ve çok az bir insan topluluğuyla tebliğ faaliyetini yapacağını söylüyor. Mezhepler Mehdi'nin devrinde kalkacak diye belirtiyor. Mehdi'nin hem en büyük müceddit hem de en büyük müçtehit olacağını inşallah Bediüzzaman belirtiyor. Müslümanları delaletten muhafaza et diyor. Onları aklı selim yola yönlendir diye belirtiyor. Tüm insanları maddi ve manevi tehlikelerden korumasını gerektiğini söylüyor. Hakikaten Mehdi de her türlü zorluğu göze alarak başına pek çok zorluklar geliyor. Neden geliyor? Bu şekilde samimi bir çaba sarf ettiğinden dolayı. Bütün insanlığı kurtuluşa erdirme yönünde çaba sarf etmesinden kaynaklanıyor bu. Bazı Müslümanların Kur'an'dan ve aslı saadet Müslümanlığından uzaklaştığı bir zamanda göreve başlanabiliyor ki Peygamber Efendimiz'in hadislerinde de az önce konuştuğumuz üzere bu zaten bildiriliyor. Süffaniyetin sebep olduğu tahribatı tamir edeceksin diye bildiriyor Üstad Bediüzzaman. Münafıklıkla ilmi mücadele edecek ve münafıkları tam etkisiz hale getireceksin diye belirtiyor ki Peygamber Efendimiz de Mehdi dönemindeki münafıkların en azılı münafıklar olduğunu söylüyor. Onlarla Mehdi Aleyhisselam yoğun bir mücadele ediyor. Müslümanların büyük bir kumandanı olacağını belirtiyor Mehdi'nin. Siyaset, diyanet ve saltanat alanlarının her üçünde birden, az önce senin de dediğin gibi aynı anda, herhangi bir şekilde farklı farklı değil, aynı anda tek bir kişi olarak görev yapacağını söylüyor. Dinsizlik cereyanına ve deccaliyete karşı tam zafer elde etmek üzereyken Hazreti İsa ile karşılaşacağını ve Hazreti İsa ilk başlarda sadece yakın talebelerin tanınacağını, imanın nuruyla sadece onu yakın talebelerin tanınacağını söylüyor. Hazreti İsa'nın deccaliyetin hipnozunu tam bozacak şekilde olduğunu, faaliyet yaptığını ayrıca belirtiyor. 1981, 1991, 1997 ve 2010'da önemli olayların yaşanacağını tarihlerde Üstad Bediüzzaman Hazretleri bildiriyor inşallah. Maalesef. Ve 1545'te de Allah-u Alem kıyametin ehli küfrün üzerine kopacağını inşallah anlatıyor.
Maşallah.
Maşallah.
Programımızın sonuna
2-3 dakikamız var hocam.
O zaman bazı kimseler kıyamet tarihinde takılabiliyorlar. Halbuki kıyamet tarihini tabii ki Allah'tan başkası bilmez. Şeytandan Allah'a sığınırız. Gaybı Allah'tan başkası bilmez. Allah gaybı kimseye muttaliye açık kılmaz. Ancak elçilerinden diledikleri hariç diyor. İnşallah Kur'an'da. Nitekim Peygamber Efendimiz'e vahiy yoluyla bütün ayrı zaman alametlerini bildirmiş. Aynı zamanda kıyamet alametleri bunlar. İnşallah. Peygamber Efendimiz de bir takvim veriyor. 7000 yıllık olduğunu dünyanın ömrüne ve 5600 yılı geçmiştir diyor. Bütün hadisler ve gerçekleşen olaylar bize zaten ayrı zamanda ve kıyamete yakın olduğumuzu ispatlıyor. Çok net bir şekilde. 150'den fazla alamet gerçekleşti. Said Nursi Hazretleri de Altı Hocam biraz önce anlattı. Ne dese çıkıyor maşallah. Ve bunlar hep gaybi bilgi tabii. Allah'ın ilhamıyla inşallah, Allah'ın dilemesiyle. Mezarının mesela yıkılacağını söylemesi, hangi tarihte öleceğini, Nevruz günü öleceğini söylüyor. Vefat edeceğini söylüyor. Nevruz günü vefat ediyor. Evet, bunlar büyük mucize. Maşallah. Onun için kıyametle ilgili söylediği de, Allah-u Alem diyerek söylediği de doğru olduğunu anlıyoruz inşallah. Bütün söyledikleri gerçekleştiği için. Şöyle açıklıyor Said Nursi Hazretleri. Ümmetimden bir taife, peygamberimizin bir hadisine dayanarak inşallah, Peygamber Efendimizin, ümmetimden bir taife Allah'ın emri gelinceye kadar, kıyamete kadar hak üzerinde olacaktır. Buradan bir cifir hesabı, ebced hesabı yapıyor. Ümmetimden bir taife diyor Üstad Said Nursi Hazretleri fıkrasının, bölümünün makamı cifrisi cifir hesabına göre olan netice sayı değeri 1542 ederek nihayeti devamına varlığının sonunu ima eder diyor. Sonra devam ediyor Kastamonu Laika sayfa 33'te. Allah'ın emri gelinceye kadar şedde sayılır. Fıkrası dahi makamı cifrisi 1545 yani 2120 kafirin başında kıyamet kopmasını ima eder diyor inşallah.
İnşallah.
Bütün söyledikleri gerçekleştiğine göre demişti hocamız. İnşallah Allah-u Alem bu dediği de gerçek. Bir kayanın üzerine de yazsınlar. O zaman geldiğinde o kayada kalmayacak demişti inşallah. 2121 yılında kalmayacak Allah'ın izniyle inşallah.
İnşallah hocam.
Evet.
Biz yarın 22'den itibaren de A9 TV, Gaziantep Olay TV, Spas Vizyon TV, Mavi Karadeniz Radyo, Pop Radyo Ankara ve Harnyahya.tv'den takip edebilirsiniz.